doğuyor. Yazan Mehmet Bağmacı, çizen Ercan Polat. Bir yazarın doğuşu. Merhaba arkadaşım, ben Eren Çokbilen. 8 yaşındayım. Bu yıl 2. sınıfa geçtim. Orta boylu, kumral ve yeşil gözlüyüm. Bunlar benim fiziksel özelliklerim. Bunların yanında çok zeki ve cana yakın biri olduğumu düşünüyorum. Düşünüyorum diyorum çünkü Ceren ve arkadaşlar benimle aynı fikirde değiller. Çok itici biri olduğumu düşünüyorlar. Ceren komşumuzun kızı ve sınıf arkadaşım. Çok çalışkan, girişkendir. Sınıfımızdaki kızların lideridir. Kızlar onsuz bir şey yapamazlar. Ceren'in her sözünü onaylar ve onunla vakit geçirmek için can atarlar. Ceren birine küserse sınıftaki bir düzine kızın tamamı o şanssız kişiye küser. Bu sebeple Ceren'le çok dikkatli konuşur herkes. Onun düşmanlığını kazanmaktan kaçınırlar. Ceren önceleri çok mızmızdı. Her şeye ağlardı. Bu yüzden sevilmezdi. Zamanla bu huyunu terk etti. Sevilen biri oldu. Ama nedendir bilinmez. Yıldızlarımız bir türlü barışamadı onunla. Beni utandırmak için bulduğu hiçbir fırsatı kaçırmaz. Geçen gün Türkçe dersindeydik. Okuduğumuz metinde bilinmeyen kelimelerin anlamını tahmin ederek sözlükte buluyorduk. Sözlükte kelimeyi bulmayı bir yarışa çevirmiştik. Metinde geçen matem, coşku ve bilimum kelimelerini sözlükte ilk ben buldum ve sınıfa okudum. Çok mutluydum ve yersiz bir gurura kapılmıştım. Sıra içerik kelimesine gelince bütün sınıf aynı anda sözlükleri karıştırmaya başladık. İçerik kelimesini de ben sözlükte bulmuştum. Bu Ceren'in hiç hoşuna gitmedi tabii. Onunla birlikte sınıftaki diğer kızlar da somurtmaya başladılar. Oyuncakları elinden alınmış bebekler gibi baktılar bana. Ancak ben hiç oralı olmadım. Zaferimi kutlamak için kalktım ayağa. Sınıfımızda yazılı olmayan bir kural vardır. Aranan kelimeyi sözlükte ilk bulan öğrenci, bulduğu kelimenin anlamını sesli olarak sınıfa okuma onuruna erişir. Ben de gururla etrafıma bakındım ve okumaya başladım. İçerik, bir şeyin içinde bulunan bütünü muteva. Zaferimden emin bir şekilde yerime oturacaktım ki öğretmenim, "Aferin sana Eren. Şimdi de anlamını okuduğun bu kelimeyi bir cümlede kullan bakalım." dedi. Sanırım buna hazırlıklı değildim. Çünkü bu kelimeyi sözlükte ilk olarak ben bulup okumuştum. Ama manasını tam olarak anlayamamıştım. Öğretmenim, isterseniz bu onurlu görevi başka bir arkadaşımız yerine getirsin. Hem iş bölümü yapmış oluruz," dedim. Ancak öğretmenimizi ikna edemedim. Çaresizce içerik kelimesini kullanabileceğim bir cümle düşünmeye başladım. Ceren ve arkadaşları görüşmelerini duyunca bir şeyler söylemek zorunda olduğumu hissettim. Ve aklıma ilk gelen cümleyi söyledim. "Biz her sabah kahvaltıda çay içerik." Müthiş bir kahkaha koptu bir anda. Sınıfın somurtkan havası dağılmış, keyifler yerine gelmişti. Ancak Ceren'in keyfi bir başka güzeldi. Etraftaki hayranlarına bakıyor. "Biz de bu cümleye gülerik," diyordu. O ders böyle geçti. Doğrusu gün boyunca kazanmış olduğum bütün saygınlığı bir anda kaybettiğimi düşünmeye başladım. Yersiz gururum yok olup gitmişti. Neredeyse herkese eğlence malzemesi oluvermiştim. Bir sonraki ders yine Türkçeydi. Sınıf listesinden rastgele seçilen bir öğrenci son okuduğu kitabın tanımını yapacaktı. Talihim tersine dönmüş olacak ki kurada benim adım çıktı. İtirazım üzerine kura çekildi. Ama değişen bir şey olmadı. İkinci ve üçüncü tekrarlarda benim adım çıkınca yapacak bir şeyin olmadığını anladım. İsteksiz adımlarla konuşma kürsüsünün arkasına geçtim. Kim bilir diye düşündüm. Belki de az önce zedelenen saygınlığımı geri kazanabilirdim. Konuşma kurallarını hatırladım. Önce dinleyicilerle göz teması kurmalıydım diye aklımdan geçirdim. Göz ucuyla bütün sınıfı süzdüm. Herkes meraklı gözlerle bana bakıyordu. Bu iyiye işaretti. Şöyle etkileyici bir giriş yaptım. "Sevgili arkadaşlar, değerli öğretmenim. Bu anlamlı günde yanımda olmayan kalbimde benimle güzel ailem, 80 milyonluk Türkiye'nin güzel insanları ve dünyanın dört bir yanında." Konuşmanın bu kısmında öğretmenim araya girdi. "İstersen daha fazla abartma Erenciğim," dedi. "Uluslararası bir törenli konuşma yapmıyorsun. Sınıf arkadaşlarına okuduğun bir kitabı tanıtacaksın. Kitap hakkında düşüncelerini belirteceksin. O kadar. Tamam öğretmenim dedim ve hiç bozuntuya vermeden devam ettim. En güzel çocuk kitaplarından olan birisi Pinokyo adlı kitabı okudum geçen hafta. Doğrusu söylemek gerekirse pek beğenmedim bu kitabı. Daha güzel yazılabilirdi bu kitap. Nitekim kitabın yazarı Carlo Collodi adlı beyefendiye bir mektup yazıp kitabı hakkında olumsuz düşüncelerimi ona iletmeyi düşünüyorum. En azından ileride yazacağı kitapları daha ilgi çekici olmasını sağlayabilir böylece. Öğretmenim ve arkadaşlarım anlaşılan benimle aynı düşüncede değiller. Sınıfta bir uğultu başladı. Her kafadan bir ses geliyordu. Ne demek Pinokyo adlı kitabı beğenmedin? Yüz milyonlarca çocuğun beğenerek okuduğu bir kitap o. Benim en sevdiğim kitap ama. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Şimdi burnun uzamaya başlayacak. Ha ha ha. Selim öğretmen arkadaşlarıma susmalarını işaret etti. Ardı sıra bana döndü. Elbette ki bir kitabı sevip sevmemekte özgürsün Eren. Bunu açıkça ifade ettiğinden dolayı seni kutlarım dedi ve ekledi. Ancak sanırım düşüncelerimi kitabın yazarına iletmek için bir süre beklemen gerekecek. Çünkü kitabın yazarı Carlo Bey yaklaşık 130 yıl önce vefat etmiş. Artık bu düşüncelerini oraya gidince Carlo Bey'in yüzüne söylersin. Vah vah vah! Başımız sağ olsun. Önemli bir yazarı kaybetmişiz. Arkasından konuşmuş gibi oldum dedim ve konuşmama devam ettim. Kitap hakkında eleştirilerimi geçmeden önce isterseniz kitabı size kısaca tanıtayım. Zahmet olmazsa tanıt artık Eren. Unuttun mu? Bunun için kürsüye çıktın. Kitabın en önemli kahramanları zavallı bir kukla olan Pinokyo. Kitaptaki en baba düşünce ise yalan söylememenin ne kadar kötü olduğudur. Ana düşünce demek istedin herhalde. Ana veya baba fark etmez öğretmenim. Hem annemin de babamın da düşünceleri bu kitapta ana düşünceyle örtüşüyor. Hatta dedemin bile. Dedeni karıştırma istersen Eren. Anladık. Bütün sülalen aynı düşüncedeymiş. Daha da ileriye gidersek bütün insanların doğruluğunun önemine inandı. Konuyu iyice dağıttın ama. Neler öğrenmiştik? Hatırlasana. İyi bir konuşmacı konu dışına çıkmadan konuşmalıdır. Konuyu çok dağıtıyorsun. Çok. İyi bir konuşmacının konuşmasına hazırlık yapması gerektiğini de iyi öğrenmiştik hem. Konuşman için hazırlık yaptığını hiç sanmıyorum doğrusu. Son olarak kitabı nasıl bulduğunu anlat ve yerine geç. Kitabı bir yerde bulmadım öğretmenim. Sınıf kitaplığından aldım. Bu da ne demek oluyor şimdi? Kitabı nasıl buldun dediniz ya. Bir yerde bulmadım diyorum. Kitabı nasıl buldun yani kitap hakkında düşüncelerini sordum Eren. Sözün burasında Ceren parmak kaldırarak söz istedi. Öğretmenim, iyi bir konuşmacının beden dilini etkin olarak kullanması ve gereksiz hareketlerden kaçınması gerektiğini de anlatmıştınız bize. Üzgünüm ki Eren arkadaşımız bu kurallara da uymuyor. Öğretmenimiz Ceren'le aynı düşüncedeydi anlaşılan. Ceren'e, aferin kızım ne de güzel söyledin. Bu kuralları uygulamak için öğreniyoruz değil mi? Aksi takdirde hiçbir işimize yaramaz dedi. Ardı sıra bana dönerek beni uyardı. Son cümlelerini söyle istersen Eren çünkü zil çalacak. Durumu toparlamak istedim. Az önceki sözlerimin yanlış anlaşıldı herhalde. Ben bu kitabı beğenmediğimi söylemedim. Bu kitabın daha güzel yazılabileceğini söyledim. Örneğin Pinokyo adlı yalancı bir kukla yerine benim gibi renkli kişiliğe sahip bir kahraman olsaydı ve kahramanın adı da Eren olsaydı sizce de daha heyecan verici bir kitap olmaz mıydı? Anlaşılan hiç kimse benimle aynı düşüncede değildi. Can arkadaşlarım Tahir ve Kerem dahil herkes bu sözlerime burun kıvırdı. Ardından tahmin ettiğim üzere Ceren'in eli havada öğretmenim dedi. Madem ki Pinokyo yerine Eren anlatılmasının daha ilgi çekici olacağını düşünüyor. Bırakalım da çok ilgi çekici hayatını yazsın. Biz de okuyup öğrenmiş oluruz. Eminim ki Bir sayfa bile yazamayacak. O an beynimde şimşekler çaktı. Olanca cesaretimi topladım ve sonradan pişman olacağı şu iddialı cümleleri sıraladım. Savunun öyleyse. Eren geliyor. Kitap nasıl yazılırmış göreceksiniz. Tüm zamanını en ilgi çekici kitaplarını yazarak dünya çocuklarına armağan edeceğim. Sanırım Ceren'in istediği tam da böyle bir sözdü. Çünkü o sözler ağzımdan çıktıktan sonra işler daha da çığırından çıktı. Okuldaki öğretmenlerden birinci sınıf bebelerine kadar herkesin diline düşmüştü. Geçen gün aynı apartmanda oturduğumuz bir birinci sınıf öğrencisi de seslendi bana. Eren abi, Eren abi, duyduklarım doğru mu? Ne duyduğunu bilmiyorum ki Harun. Kitap yazıp hayatını anlatacakmışsın. Dünyanın en güzel kitaplarını yazacağım demişsin. Kuzenim öyle söyledi. Kuzenin kim senin? Kim olacak Ceyhan abla? Kitabın ne zaman çıkacak? Ne olur çıkınca bana da haber ver. Okumak istiyorum. Kitabını da benden de bahsetmeyi unutma. Bardağı taşıran son damlaydı bu. Sen kitap yazsam okuyabileceksin. El alale el eleye benzemez bu işler. Sen git sütünü iç derslerine çalış. Merak etme, kitabım çıktığı zaman haber veririm sana. Pardon, haber veririm sana. Hem benim haber vermeme ne hacet? Ceren her haberi her yere yetiştiriyor zaten, dedim. Bu işten kaçışım olmadığını anladım. İşte okumaya başladığım bu kitapların yazılışı hikayeleri kısaca anlattım. Kim bilir? Yazma yeteneğimi zamanla geliştirir, Nobel Edebiyat Ödülü'nü falan kazanırım. Ne dersiniz? En uzun yolculuklar anlatılacak ilk adımla başlar, derler. Sanırım ben de yazarlık yoluma başladım. En iyi ipuçlarını ise annemden aldım. Yazarlık yolculuğumda yol haritasını belirleyen anneme çok borçluyum. Yazarlığıma başlangıç hikayem şöyle oldu. Annemle babama yazar olmaya karar verdiğimi söyledim. Sınıfta yaşadığım olayı onlara bir bir anlattım. Bu işten kaçışım olmadığını belirttim. Galiba dedim, kaderim yazarlık varmış ki bu olayı yaşadım. Siz ne dersiniz? Gülümseyerek dinlediler beni. Tebrik edip cesaretlendireceklerini zannettim. Ama öyle olmadı. Babam, Erenciğim dedi. Anlatacak bir şeyin olmalı ki yazabilesin. Ne yazacaksın? Yürümeye nasıl başladığını mı? Yoksa tuvalet alışkanlığını nasıl kazandığını mı? Elbette yazabilirsin ama henüz çok erken. Bence derslerine yoğunlaşmalısın sen. Benim yaşlarıma gelince de bir şeyler yazarsın artık. Yazacağın kitapların ön sözünde de bana teşekkür etmeyi unutma. Çünkü hangi yaşta yazman gerektiğini benden öğrendin. Babamın söğütlerini cesaretimi epeyce kırmıştı. Hayallerimi yıkması yetmiyormuş gibi bir de bunun için teşekkür bekliyordu. Babamın tavsiyelerine uysam yayınlayacağım kitabın ön sözünde şu sözleri yazmam gerekecekti. 8 yaşından itibaren yazmaya başlayacağım kitapları 40 yaşından sonra yazmama vesile olan babama sonsuz teşekkürler. Neyse ki durum böyle olmadı. Annem yetişti imdadıma. Bence hiç de erken değil, dedi. Bir yazarın malzemeleri de sadece yaşadıkları değildir. Okuduğu kitaplar, çevresinde gözlemleri, olaylar, gördüğü rüyalar yazmak için malzemelerinden bazılarıdır. Hele ki sınırsız bir hayal gücü de varsa yazacak çok şeyi var demektir. Özellikle bu sonuncusu sende fazlasıyla var Eren. Sen cesaretini kırma, bol bol oku ve çevrendeki her şeye ama her şeye dikkatlice bak. Mutlaka orijinal fikirler bulup yazına dökebilirsin. Anneme bana cesaret verdiği için teşekkür ettim. İleride kazanacağım ve her büyük ödülden sonraki yapacağım konuşmalarda kendisine özel teşekkürümü sunacağımı söyledim. Üstelik yazacağım her kitabın başında beni cesaretlendirdiği için ayrıca teşekkür ettiğimi belirttim. Ardından babama döndüm. Sana kırgın değilim ama senin ismini özel olarak anmayacağım baba. Çünkü bana cesaret vermek yerine cesaretimi kırmaya çalıştın. Kendisinin yaşına geldiğimde yüzlerce kitap yazmış olacağımdan falan bahsettim. Neyse ki babam söylediklerime pek üzülmedi. Yüzünde tatlı bir tebessüm, gazetesini eline alıp okumaya devam etti. Ancak birkaç dakika sonra suskunluğunu bozdu. Sana bol hayal ve gözlemleme gücü diliyorum. Derslerini aksatmadığın sürece yazmada sorun yok, dedi. Sanırım bendeki kararlılığı ve özel yeteneği de onda da gördü. Yarın ödüllerden sonra ismini anmayacak olmamı kabullenemedi. Dikkatlice konuşarak gönlümü almaya çalışıyor. Ne dersiniz? Gözlem mi, gözleme mi? Annemin tavsiyelerine uyup iyi bir gözlemci olmaya karar verdim. Ertesi gün okula erken gittim. Ön sıralardan birine oturdum. Geleni geçeni sessizce izlemeye başladım. Önce sargılı koluyla Sedat girdi içeriye. Kısa boylu çelimsiz bir arkadaşımızdır Sedat. Ancak inatçıdır. Kafasını koyduğu bir yere mutlaka yapar. Geçen hafta karate kursuna yazılmış. Kursun ilk günde kolunu kırmış. Hastaneye kaldırmışlar. O günden sonra bir hafta boyunca okula gelmedi. Etrafına topladığı arkadaşlarına heyecanla kolunu nasıl kırdığını anlatmaya başladı. Önemli bir şey değil arkadaşlar. Karate kursunun ilk günüydü. Yapılması çok zor bir hareketi yapmak üzereydim ki kolumun üstüne düştüm. İyileşir iyileşmez tekrar deneyeceğim ama. Karate hocam yeteneğimi çok etkilendi çünkü. Hastanede ziyaretime gelip birkaç yıl dinlenmem gerektiğini, sonra kaldığım yerden devam edebileceğimi söyledi. Anlaşılan bir günlük çalışmamı bir yıl kadar değerli görmüş. Öyle değil mi sizce de? Tabii arkadaşlar bu sözlerden pek de bir şey anlamadılar. Galiba haklısın, diye cevap verdiler. Sedat'a can güvenliğiyle ilgili endişelerimi söylemek istiyordum ki pek iştahlı arkadaşımız Taner girdi içeriye. Bir haftalık gıda stoğunu yapmıştı yine. Sanırım sınıfta olup biteni sessizce izlemem dikkatini çekti Taner'in. Doğruca yanıma geldi. Hayırdır Eren, ne düşünüyorsun böyle, diye sordu. Umursamaz bir tavırla hiç, dedim. Gözlem yapıyorum. Böylece yazarlık yolunda önemli bir adım atmış olacağım. Annem söyledi. Taner bir anda heyecanlandı. İnanamıyorum sana. Gözleme yapabildiğini bilmiyordum doğrusu. Demek annemden öğrendim gözleme yapmayı. İnsan bunca yıllık arkadaşına söylemez mi bunu? Hadi çıkardı şu gözlemeleri bir güzel yiyelim. En kısa zamanda annemle annemi tanıştırmamız lazım. Gözleme yapmayı anneme de öğretsin, dedi. Çok şaşırdım ve öfkelendim. Ne diyorsun Taner? Seninle yaptığımız her sohbetin mutlaka mideyle ilgili mi olması gerekiyor, diye sordum. Cevabını dinlememe fırsat kalmadan da öğretmenimiz girdi içeriye. Peşi sıra içeri giren arkadaşlarımızın yerine geçmelerini bekledi bir süre. Ardından bir şeyler söylemek için ağzını açacaktı ki hapşırık tuttu. Ha ha hapşır! Önce ön sıralardan birkaç arkadaşımız çok yaşayın öğretmenim, dediler. Öğretmenimiz gülümseyerek hep birlikte, dedi. Buraya kadar her şey normaldi. Ama bir anda sınıfta bir uğultu koptu. Bütün sınıf gür bir sesle tek bir ağızdan haykırdı. Çok yaşayın öğretmenim! Bazılarımız önce korktu. Ancak gürültünün sebebi anlaşılınca gülüşmeler başladı. Öğretmenimiz kendisine iyi dileklerini ileten arkadaşlarımıza hep birlikte diyerek karşılık verince pek çok arkadaşımız bunu yanlış anlamış. Hep birlikte söyleyin demek istediğini zannetmiş. Ve güçlü bir şekilde çok yaşayın öğretmenim demişler. Az sonra gürültülü ses kesildi. Ders başladı. Derse henüz ısınmıştı ki kapının sesi duyuldu. Geldiğini merak etmedi kimse. Çünkü kapının ardındaki kişinin Tarık olduğundan hepimiz emindik. Tarık hep geç kalan bir arkadaşımızdır. Kaç dersi yarı uykulu olarak geçirirdi. Öğretmenimiz de Tarık'ın uykusunu kaçırmak için ona bazı görevler verirdi. Tahmininiz doğru çıktı. Tarık yarı uykulu olarak bir şekilde içeriye girdi. "Geç kaldığım için özür dilerim öğretmenim," dedi. Öğretmenimiz Tarık'tan çantasını bırakıp yanına gelmesini istedi. Galiba bugünkü görevini verecekti. "Koridorun başına çık ve bak bakayım, ben orada mıyım?" dedi. Tarık, "Tamam öğretmenim," dedi ve öğretmenimizi aramak için koridora çıktı. Bir süre sonra uykusunu atmış bir şekilde içeriye girdi. Gülerek, "Siz buradasınız ya öğretmenim, beni niçin bu kadar yordunuz?" dedi. Hepimiz Tarık'ı kahkahalar eşliğinde alkışladık ve dersimize kaldığımız yerden devam ettik. Son.